Ayrım 13.
Sayfa 121. Bir de işkencecilerin odasında gözleri bağlıyken bunun eşi bir tedirginliğe kaptırmıştı kendini. Uzun bir bulanıklıktı o. Karşısındaki ya da her yanındaki sayılarını çıkaramadığı arasız sövüp tartaklayan insanları Emine göremiyordu. Yüzleri onu acıtan elleri öylesine görmeyi istemişti ki. Gözlerine biriken şaşkınlık ve tiksintinin iletken gücü işkencecilere vuracaktı kuşkusuz. Nasıl aşağılık bir tutumdu o? Demek ki hiç güçleri yoktu. Tanıksızlığın sonsuz kaçamağına muhtaçtılar. İşkenceci oluşlarını bile gizleyerek sertliklerini anca ayakta tutabiliyorlardı. Köpürüyorlardı, küstahtılar. Belki de yaşam boyunca peltemsi bir sıvının içinde çürüttükleri kirli, renksiz, kokuşmuş her türlü irinli salgıyı dinlendirmenin boşalımıyla kendilerinden geçiyorlardı. Yüzlerini, ellerini, onları başkalarına insan gibi gösteren her şeylerini saklayarak. Bakkaldan çıkan ihramına sarılmış bir kadınla çocuk onları görmeden geçmişlerdi. Yağış dinmişti. Isı eksinin altına doğru hızla iniyordu. Soludukça soğuğun boğazına çarpan sertliği gözlerini yaşartıyordu. Gün batalı çok mu olmuştu? Erzurum yaylasının bildik diri kışında o saatlerde kimse kimseyi görmek için ayrıca çaba gösteremezdi. Çünkü beklenmedik anda başlayacak yeni tipiyle kar duvarları örülür, aşılmaz setler oluşuverirdi. Emine siz misiniz? Evet, sevinivermişti Emine. Duyduğu ses yumuşak dostçaydı. Elini uzatmıştı Ertegün Üsteğmen. Bir büyüğün elini sıkar gibi aynı saygılı tutumla sıkmıştı elini. Emine soğuğun yitip gittiğini, paltosunun kalınlığını, atkısının ağzına dolduğunu duyuvermişti. Ablam size bir şey yolladı da. Teşekkür ederim Emine. Bu soğukta seni yorduk. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bu mektup, teşekkür ederim. Ertegün Üsteğmen zarfı almak için eğildiğinde yüzü o soluk sarı aydınlığına vurmuştu. Şapkası yoktu. Buna çok şaşmıştı Emine. Bir subayın ilk kez şapkasız olduğunu görüyordu. Yoksa kolunun altında mıydı şapkası? Tıraşı uzamış yüzünün yorgunluğu Emine'ye üzüntü vermişti. Gözleri ölgün ışıkta bile belirgin ışıltılı, koyu mavisiyle açığa çıkıyordu. Zarfı verirken ucuna iliştirilmiş kuru yaprağın dağılıp döküldüğünü görmüşlerdi. Ertegün Üsteğmen gereksiz yere elini alnından geçirmiş, yaprağın dağıldığını ablana lütfen söyleme olur mu? Çok üzülür. Peki söylemem. Cebimdeyken bozulmamıştı hiç. Neyse sen söyleme. Daha çok gençtir o. Bunun değerini ikimiz de onun gözüyle göremeyiz. Sen çocuksun, ben 30'umdayım. Oysa o çok genç. Bu yüzden kuru yaprağı hepimiz ayrı değerlendiririz. Seçil de ileride böyle bir sevdadan ya utanacaktır ya da gülüp geçecektir. Peki söylemem. Ertegün Üsteğmen yarı karanlıkta sanki okuyabilirmiş gibi zarfı hemen açmıştı. Mektubu çıkarmış, kağıdın bükümlerini ayırıp her sayfayı gözden geçirmiş, sonra cebine sokmuştu. Onun gülümsemeye çalıştığını, aslında gülemediğini arada bir bakıp gören Emine Üsteğmen'in annesinin dediğinden, kendisini sandığından çok genç olduğunu düşünmüştü. Demin ablasına duyduğunun eşi bir yakınlık duymuştu Ertegün Üsteğmen'e. Seninle şöyle yürüsek mi Emine çocuk? Olur, yürüyelim. Kızak kaymayı çok seviyormuşsun ha? Ah evet çok severim. Ablam da sever. Onunla sık sık kar topu da oynarız. Biliyorum. Hani bir gün oyununuzun yarısında ablan içeri kaçmıştı da siz de karşı takıma yenilmiştiniz. Nereden biliyorsunuz peki? Subaylar her şeyi bilirler. Bilmezler demişti Emine kararlı kapanık sesiyle. Subaylarla büyükler her şeyi bilseler aralarında kavga etmezlerdi. Emine çevre evlerin pencere oyuklarını, kapı eşiklerinin kaldırımla yol arasındaki çizgilerinin karlarla silinmesiyle kesiksiz aklıklara bürünmüş karanlık sokağı süzmüştü. Uzaklardan bir köpek uluması geliyordu. Ertegün Üsteğmen'e duyduğu beğenme duygusu yitiyor, yerine annesinden yansıyan kuşkular çörekleniyordu. Genç adamın yarı aydınlıkta bile kaybolmayan aşırı güzellikteki yüzü, hiçbir devinmesiyle bozulmayan yüzün olumlu anlamı Emine'yi şimdi nedense sinirlendiriyordu. Peki haklısın demişti Ertegün Üsteğmen. Sen sahiden de akıllısın, büyükler için düşüncelerin doğru. Elbette akıllıyım. Emine durgunluğundan sıyrılıyordu. Ablana unutmadan bir iki şey söyleyebilir misin? Emine söylenecek şeylerin hüzünlü olacağını sezerek öfkesini yitirmiş, yavaşçacık yanıtlamıştı. Söylerim, unutmam. Teşekkür ederim Emine. Benim onun için hep iyi şeyler düşündüğümü, düşüneceğimi söyle. Sakın sevmediği bir adama varmasın. Sevgisiz yapılan her şey insanları sonunda kötüleştiriyor. Bana bir daha asla yazmasın. Başarabilirsem buradan atanmamı isteyeceğim. Askerlik, malum. Konuşmasının bundan sonrasında Ertegün Hüseyin'in sesi değişmiş, durulmuştu. O burada kalsın, iyi kötü evidir. Seni de çok seviyor. Sonra Erzurum İstanbul'dan korunaklıdır. Onun kadar güzel, alımlı, genç bir kız için. Oraya giderse ablan öylesine güzeldir ki, ne diyeyim, küçük, başka türlü birilerini tanıyabilir. Bu da Seçil'deki onu şu yaprakları kurutmaya iten içtenliği yok edebilir. Ablan üstelik iyidir de Emine, dayanıksızdır daha. Yerini bulamazsa sağlamlaşmayacak, katılıp kalacaktır incelikleri. Dur dur, hepsini sakin sakin anlatmalıyım. O belki unutabilir ya, sen beni dosdoğru, bugünkü gibi anabilmelisin ileride. Çünkü giderek bozuluyorum, yok oluyorum. Gecikmedin ya, biraz yürüyebiliriz değil mi? Emine içtenlikle, ilgiyle, yürüyebiliriz demişti. Karın dönerek yağmaya başladığını karanlıkta yüzüne vuran yumuşak, soğuk çarpışlardan anlamıştı Emine. Önüne bakıyordu yürürken. Seçil'le geçenleri sana anlatmak isterim küçük. Biliyorum ki bundan sonra bu konuyu kimselerle konuşamayacağım. Her şey sıkışıp donacak bende. Bildiğimce anlatayım sana. Sen de becerdiğince anla, anlat Seçil'e, e mi? Susuyorsun çocuk. Eh, sus peki. İleride çevrendeki tanıdığın bu garip büyüklerden kalacak izler belki senin için yararlı olur. Dediğim gibi Seçil için duygularım çok başkaydı. Ertegün Üsteğmen'in ablasıyla ilişkilerini anlatırken geçmiş eki kullandığını çıkarıvermişti Emine. Yöreleri tipinin savruntularıyla esiyordu. Soğuk kıyıcılığını yitirmişti ama Emine omuzlarını kasmış, yakasıyla atkısına biriken karları silkmekten de caymıştı. Anlatılacak şeyleri tek sözcüğünü kaçırmadan iyice bellemek istiyordu. Annenle babana kızmayın, onlar da her anne baba gibidirler. Ben de ileride oğlumla kızıma sanırım başka türlü davranamayacağım. Çünkü Emine, ikisi de durmuşlardı. Ertegün Üsteğmen'in karşısında daha koyu bir bölüntüydü bakınca. Koyu mavi karanlıkta çizilen adama göstermeden ağlamaya başlamıştı. Oysa önce ağlayacak gibi bir eziklik yoktu içinde. Şimdiye değin ne zaman ağlamışsa ağlayacağını bilirdi o. İlkti böylesi. İnsanlar sanırım yaşlandıkça ya da bilemiyorum, dünyaya bakışlarında tek düzeliğe alıştıkça yılların biriktirip kötü de olsa elden ele geçirdiği şeyleri değiştiremez mi oluyor ne? Şimdi okumuyorum da hep içiyorum. İsteklerim, sevinçlerim yok oldu. Sonra karlarda yürüyorum. Eskiden okumayı öyle severdim ki sabah kalk borusu çalmadan ilk aydınlıkta ders dışı kitapları istekle okurdum. Bir kıyı çocuğuyum ben. Okumaktan da vazgeçtim, öfkelendim insanlara. Sarhoşluğun bir uçtan öteki uca atlayan hastalıklı oyalanmasıyla avunuyorum. Karlara çıkıyorum. Kıyılarda kar bir gün bile dayanmaz. Sıcağı güneşi iyi tanırım ben. Bunlar insanı uzaklığa, karamsarlığa itmezler. Okumuyorum, içiyorum işte. Sövüyorum aşağılık canlılara. En adi şeylere batıp çıkmanın yollarını arıyorum. Bağışla çocuk, bunları sana açmamalıyım. Neyse, kararımız neydi? Anlayabileceklerini anlatmaktan çok kendimi sana anlatmam. Sonra bu anlattığım kendimi unutacağım, kararım bu. Bakalım becerebilecek miyim? 24 saatimi evet, hayır, günaydın, baş üstüne, deminin dışında hiçbir şey söylemeden geçiriyorum. Kafamda her şey darmadağınık. Kendimi yok etmenin yollarını arıyorum. Ama artık cayabilirim. Sıradan, hoş görülen, erkeğe yaraştırılan hangi bayağılık varsa onları yapıyorum. Kendimde bir zamanlar büyüttüğüm umutları çürütecek her işe varım artık. İlk rütbem geldiğinde erlerimi nasıl seveceğimi, koruyacağımı, sabırlı olacağımı biliyordum. Daha doğrusu buna inanıyordum. Şimdi inanmıyorum. Ertegün Üsteğmen konuşmasını birden kesiverip kahkahalarla gülmeye başlamıştı. Emine sırtını duvar gibi soğuk bir sertliğe dayamış kalıvermişti. Ardındaki belki de bir saatte örülüveren karın yeni çıkıntılarından biriydi. Ertegün Üsteğmen'in kahkahalarındaki yersizliği, karanlıkta yankılanışını dindirmek için ne yapacağını bilemiyordu Emine. Umutsuzluk duygusu çörekleniyordu içinde. Gülme seli birden kesilmiş, sırtını okşayıvermişti Ertegün Üsteğmen. Sokak yine sessizdi. Üşteceksin küçük, delilik ettim. Beni ciddiye alma. Sonra kıtaya çıktım, beğenmediğim, eleştirdiğim her şeyi yaptım. Öğretici değil, zorlayıcı oldum. Kabalığın, korkutuculuğun kısa zamanda aldığı kolay dış sonuçlara yatkınlaştım. Şimdi ise seçili de kaybettim ya, daha rezilleşebilirim. Sövebilirim, korkutabilirim, gücümü kutsayabilirim. Onu bir sevdim ki o bile bilemez. Ben bile inanamam bu duygu zenginliğini nasıl yeşertip taşıyabilmiş olduğuma. Ablana söyle, liseyi burada bitirebilir. Üniversitesi bile var artık Erzurum'un. Oraya da gidebilir. Ona uzaklardan bakmayla yetinirim. Ben de gitmeye çalışacağım. Ya da karımı ve çocuklarımı getireceğim. Büyüklerinizin içi rahatlasın diye sinemada, orada evinde ailecek gözükürüz. Dedikoduların ardı kesilir. Bunları ona söyle. Beni unutacaktır. Bir erkekteki serkeşliğin nedenlerini aramadan onu silivermek kadınlar için çok kolaydır. Çünkü onlar erkeğe dayanmaya bir alışıyorlar ki. Erkeklerin açıkça çekinmeden yaptıkları şeyleri ancak aileyi yıkıcı olursa uyumsuz sayıyorlar. Burada kalsın. İstanbul'da sarsılır. Yazıktır ona. Sonra ona de ki, ne o? Sen yine mi ağlıyorsun küçük? Emine gözyaşlarını saklamaya çabalamıştı. Çenesini tutan elin yakınlığı boşalmasına neden olmuştu. Geceydi artık, öteleri seçemiyordu. Ne yana yürümüşlerdi çıkaramıyordu. Evin yolunu unutmuş gibiydi. Bu ilk gördüğü yabancı genç adamdaki karanlık acıyı, vazgeçişi, iyi olması gerektiğini sandığı her şeyden kopuşu görüyor, bilincine varmasa da bir insanın içindeki her şeyle yok oluşuna tanıklık ettiğini seziyordu. Ağlama sakın küçük, seni üzmek istemedim, sakın ha. Sen yepyeni bir insansın, geleceğin açık. Bana aldırma, sarhoşum biriyim ben. Tutup küçük bir kıza üzüntü verip düşüncesizlik edebilecek bir sarhoşum. Bir masal güzeline her şeyi, hatta kendi yetersizliklerini unutacak gibi tutulan biriyim. Bırakırlar mı hiç? Bırakmazlar Eminecik. Sınırlar aptallarca çekilmiş, ricat ediyorum o kadar. Ertegün Üsteğmen'in sesi titriyordu. Emine akan burnunu kolunun yenine silmişti. İlkokul 3'ten beri bu davranışından vazgeçmişti ya, yenini eski tutumuyla bastırıvermişti burnuna. İşte bu kadar çocuk, başka diyecek yok. Söyle bakalım, büyüyünce ne olacaksın? İçini çekmişti Emine. Doktor olup yoksulları para almadan iyi edeceğim. Ayrılırlarken eve çok yaklaşmış olduklarını zor çıkarmışlardı ikisi de. Ön odanın ışıkları yanmamıştı. Ertegün Üsteğmen, Emine'nin yürümesine yardım etme isteğiyle kolundan tutmuş, küçük kızı kuvvetli bir çekişle her adımda atlatıyordu karların üstünden. Soğuk havanın arı çarpışı, tipinin hızını yitirip lapa lapa yağmaya dönüşü, Emine'nin yürüme isteğini yenilemişti. Üzüntülerini belli etmemeye gayret eden yanındaki genç adama bir şeyler söylemeye kalkışırken kapının önüne vardıklarını görmüştü. Komşu evin camlarından düşen sarımsı ışıklar, duvarın dibine çönmüş, gövdesi yarı yarıya karlarla örtülü bir çoban köpeğini aydınlatıyordu. Emine ürkmüştü. Onların evinde hiç ışık yoktu. Demek ki Seçil ablası sokağı iyice görebilme isteğiyle elektrikleri yakmamıştı. Ablama söylediklerinizi anlatacağım. Sizin de öbür büyükler gibi zorluk çektiğinizi anlatacağım. Ertegün Üsteğmen ışık parçalarından birine girmişti. Başı iyice açıktı. Demek ki şapkası yanında da yoktu. Karlar gür saçlarına düşüp bir süre erimeden kalıyordu. Açık çocuksu bakışlarında Emine'yi okşayan bir anlam vardı. İki adım atıp ışıktan çıkmasa Emine onun boynuna doğru uzanıp sarılacak, "Üzülmeyin ne olur," diyecekti. "Ablam neler söyledi bilseniz anneme, sizi çok seviyor o." Karanlıkta el sıkışmışlardı. Ertegün Üsteğmen Emine'nin elini kesin, güçlü bir tutup bırakmadan sonra yürüyüp giderken çoban köpeğini de kovalamıştı. Kısacık Erzurum akşamlarının ardından bastıran gecenin sessizliği adım sesleriyle köpeğin bağırışını örtmüştü. Biliyordu Emine, kar yağarken hışırdardı. Bu yıllarla seçilebilecek özgün bir hışırtıydı, sessizliğin hışırtısı. Kapıyı çalmadan ablası açmıştı. Seçil'in kapının ardında uzun süredir dinlendiği, kardeşini öpmek için eğildiğinde birleşen eş soğukluktaki yanaklarından belliydi. Merdivenlerden çıkarken ablasının sırtından hırkasını düşürdüğünü ne Emine ne o görmemişlerdi bile. Ne dedi? Yukarı çıkalım, anlatırım. Hem sen niye burada durdun? Ya annem gelivereydi? Duyardım adımlarını. Sallayarak taşıdığı çantasının sapındaki madenin vuruşunu da duyardım. Hem onlar üçü birlikte dönerler. Üşütürsen ya. Kiraz kapı sesini duymasın istedim. O senin aşağıya geçtiğini görmedi mi? Taşınacağımızdan beri çevresine bakmıyor ki. Yukarı çıktıklarında Kiraz sobanın başındaydı. Alevlere gözünü dikmiş, saçlarını arasız karıştırıp soba kapağının açıklığını umulmadık şeyler görüyormuşça bakıyordu. Ablası elektriği açarken Emine soyunmuştu. Kiraz dalgın süzmüştü ikisini de, sonra yine eski durumunu almıştı. Camın önünde gidip birbirlerine yaklaşmışlardı. Emine deminki karışık konuşmadan sandığından da çoğunu aklında tutabildiğini anlayıp şaşırmıştı. Bazılarını da ablasına söylememek gerektiğini de çarçabuk düşünmüştü. İşte böyle ablacığım, o iyi bir adam. Senin artık mektup yazmamanı söyledi ya, bu da iyiliğin içinmiş. Ablasının kasılıp kaldığını, boş gözlerle kendisine hızla dönüp baktığını görmüştü. İyiliğini istedim hep dedi. Gitmesin, burada okusun. Zaten son sınıfta. İstanbul şaşırtıp üzebilir onu dedi. Annem kuşkusunu yitirsin diye karısını çocuklarını getirip onlarla sinemaya gidecekmiş. Ablası başını sokağa çevirmiş, burnunu cama dayamış, kıpırtısızdı. Emine ablasına yönelik bir öfkenin içini ısıttığını, nedenini çıkaramadan bağırmak isteğinin yekindiğini sezmişti. İşte bunları söyledi ertegün Üsteğmen. Burada bitirsin liseyi, bana yazmasın dedi. Uzaktan kendini göstermeden seni görmekle yetinecekmiş. İyi bir adam. Beni hem yolladın hem de söylediklerimi duymuyor musun? Niye susuyorsun? Susmasana. Oda kapısından sıyrılan keçenin yumuşak sesini duyup artlarına döndüklerinde Kiraz'ın minderinden kalktığını, annesiyle babasının Kubilay'ın o bildik serin havayı üstlerine taşıyarak girdiklerini görmüşlerdi. Kiraz bir onlara bir annesiyle babasına bakıyordu. Bakışlarındaki dalgınlık dağılmış bir oynaklık yer etmişti. ''Ne oluyor burada?'' demişti annesi. ''Ne bu sessizlik?'' Kiraz gülümseyerek ona yürüyüp ''Bulmaca buldurmaca oyunu oynadılar. Ablası Seçil Hanım Emine canı yendi. O da ne öfkelendi hanım can göreydin.'' Annesi söylenenleri duymamış gibi sivrilen bakışlarıyla kızlarını taramış, cama doğru yürümeye başlamıştı. Emine annesinin yakasındaki iğnenin sarktığını görmüştü. Açılmıştı iğne. ''Anne, iğneniz düşüyor.'' Annesi çarçabuk denetlemişti iğneyi. Ablası aynı çözülmemiş donukluk içindeydi. Kubilay çantasını masaya yaymıştı bile. Babası elindeki kağıt tomarını, dosyalarını bırakmaya yöneldiğinde ''Nüveyre karışma!'' demişti. ''Kozlarını kendileri paylaşsınlar. Hep Emine kazanamaz ya.'' Annesi yaklaşmışken dönüvermiş babasına yönelmişti. ''Haklısın, bir oyun için böylesi düşmanlaşmak ayıp. Çocukları doğurup büyütmek falan değil de sonradan biçimleyip yönlendirmek en zoru.'' ''Ya, ya'' demişti babası. Annesi eşarbanı çıkarıp önemli bir iş yapıyormuşçasına katlayana dek ne ablası ne Emine yerlerinden oynamamışlardı. Emine annesine bakmamaya çalışıyordu. Kiraz dışarı çıkmıştı. Babası konuşmasını sürdürüyordu. Hem kağıtlarını düzenliyor hem rahat bir sesle anlatıyordu. ''Nüveyre, başkan seçilmen çok iyi oldu. Hiç olmazsa müfettişler geldiğinde açılan sorulara en gerekli karşılıkları sunarsın. Biliyorsun adamlar kesin kısa özetlere meraklı. İlk öğretim sorunları özetlenmeli diyorlarmış. Az laf, çok iş. En açık, en öz biçimde yollamalısın raporunu.'' ''Doğru, haklısın. Ben de iyi oldu biliyorum.'' Annesi başarısının heyecanını tazeleyen konuşmaya katılırken yeni tayör ceketini çıkarıp kocasına iyice yaklaşmıştı. Neredeyse omuz omuzaydılar. Kubilay ablalarına bakmıştı. Yıllar sonra Emine'ye ''Bu aptal bakışı ya, bu çocuk aptal değil'' dedirtecek o anlam vardı gözlerinde. Derinliği olmayan koyuluktaki gözlerdi onlar. Gördüğü şey ne olursa olsun değişmeyen, ışıksız, devingen iki noktaydı gözleri Kubilay'ın. İleride kolejdeki kız arkadaşları Kubilay'ın gözlerini dayanılmaz kavrayıcı diye niteleyeceklerdi. Biliyor musunuz, bugün okulda bana çikolata verdiler, demişti ablalarına. Emine, Seçil susuyorlardı. Anneleri ise sesine parıltılar yansıyarak konuşuyordu hala. Gerçi iş içinde iş ya, başkan olmasam da aynı koşturma sürecek. Hiç olmazsa çabamın karşılığında üsttekilerle ilk elden görüşme hakkına sahip olurum. Bizim açımızdan bu da küçümsenemez. Resul öğretmen, hani şu köy enstitüsü çıkışlı var ya, sabretmeyip söze atılıverdi toplantının ortasında. Köylü çocuklarının eğitim işini başka açıdan almaya ne gerek var falan diye. Biz enstitüdeyken çapalama, ekmeği işinden uzak değildik ya, başka tür öğretimler bizim için nedense farklı hazırlanmıştı. Ülkücü bir öğretmen zaten Anadolu'ya uzak düşmez ki. Eğer inancı bilgisi yerindeyse, diyor. Düşün Selahattin'ciğim, onlara verilmiş olanakları adam hangi ise küçümseyecek. Güya biz yeterince yakın değilmişiz köylüye. Bir imam kadar yakınlık kurabilmeliymişiz onlarla. Ne ilgisi var? Benimle de tartışma ortamı aradı. Yani köylü çocuklarına sen tahsil et ama hep köyde mi kal diyeceğim, Nüveyri öğretmen, diye sordu. Bu tam bir sınıf ayrımı falan değil miymiş? Sen hep köyde kal, biz sana bunu uygun gördük, daha fazlasını öğrenme mi diyeceğiz. Yok, yanlıştır bu. Dinleyen olmadı da olmaz da, diyor. Kim böyle diyor Selahattin? Resul öğretmen geçen yıl Erzurum Üniversitesi'nin açılışında da ileri geri konuşmuş. Törene bile katılmamıştı. Ha, Resul öğretmenin bu ikinci sürgünü. Daha olmazsa bakanlık emrine alırlar. Dediklerindeki doğruluk payını aramak bilmem bizim becerebileceğimiz bir iş mi? Biliyorum, programları da eleştiriyor o. Kim umar ki Tunceli'den derlenen bir köy çocuğu birçok şeyi böylesi beğenmezlensin? Bizleri kıskanıyorlar Selahattin. Bu tür toplantıların sonundaki kendilerine yönelik olumlu noktalamalarla bitirdikleri konuşmalarından birine daha girişmişlerdi. Bunun verdiği kurtuluş olanağıyla Emine ablasına eğilmiş, "Hadi içeri gidelim, annem dalmışken," demişti. Seçil susuyordu. Yatak odalarına yönelmişlerdi. Onları izleyen olmamıştı. Karanlıkta ablasına uzanıp onun yüzünü aramıştı Emine. Kiraz anlamadı dedin ya abla, biliyor bak, o olmasa annem iyice haşlardı bizi. Artık haşlayacağı bir şey kalmadı. Seçil'in sesi sönüktü. Niye? Ablasının terine karışarak dağılan limon kolonyasının karanlığı ılıklaştıran kokusunu içine çekmişti Emine. Her şey bitti, karısını getirsin. Ben ona istiyorsan seninle kaçarım diye yazmıştım yolladığım mektupta. Aa, nasıl kaçarsın, köylü kızı mısın sen abla? Yo, değilim tabii, bitti. Keşke o yaprağı iliştirmeyeydim. Ne anlar o? Kuru yaprağı ertegün üsteğmenin gösterdiği duyarlılık içinde kabarıp yatışmıştı. Sonra kısa sürmüş ama etkili bir dostluğa verilmiş sözünü anımsayıp susmuştu. Ertegün üsteğmenin ablasını çok sevmiş olduğunda yaprak sözü geçince kesinlikle anlayıvermişti. Senin iyiliğin içinmiş bütün yapacakları. Ablası fırlayıp yeniden çökmüştü yerine. Artık iyiliğim için kimse bir şey yapmasın. Çünkü ne yaparlarsa ağlamamla yakarmamla bitiyor sonu. Onların beni düşünmeleri beni hiç sevindirmedi. Büyükler bu iyilikleri neden kendileri için düşünmüyorlar? İğrenç hepsi bunların. Ertegün'ü öpmüş olmaktan da işte şimdi utanıyorum. Emine terlemişti. Ablası susmaz daha ileri giderse fırlayacakmışça çarpan yüreğini, göğüs kafesinin engelleyemeyeceğini sanmıştı. Sus sus deme o şeyleri, inanmıyorum ben, bana deme. Peki kardeşim, demişti Seçil. Affet, sustum. Başka şeyler anlatacağım sana. Ne olur eskisi gibi olalım, öyle konuşalım. Eskisi gibi olamayız ama. Ben sana kararlarımı anlatacağım. Korkma, palandökenlerde kalmış, yol iz yitirmiş ceylanlar gibi korkma. Leylim nine böyle diyor ya bize. Pismiş ya, konuşunca tertemiz oluyor o ihtiyar. Yok, o pis değil. Peki.